Yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den Kolosalılara mektuba devam ediyoruz. Birinci bölümdeyiz. Paulus'un içlerinde Kolosalılara mektubunda yer aldığı dört cezaevi mektubuna Mesih inancının her yönüne değinen konulara yer verdiklerinden dolayı inanlılar topluluğunun anatomisi adı verilmektedir. Kolosalılar mektubunda dikkatlerimiz baş olan İsa Mesih'e çekilir. Beden olan inanlılar topluluğu ise ikinci sırada gelir. Mektupta ağırlıkla ele alınan konu Mesih'in kendisidir ve Mesih inanlısının iman yaşamı da yine Mesih konusu içerisinde incelenir. Kolosalılar 1. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle diyor. Tanrı istemiyle Mesih İsa'nın habercisi Pavlos'tan ve kardeşimiz Timoteus'tan kutsal yaşamlılara ve Mesih bağlılığında güvenilir kardeşlere. Kolose'de bulunan sizlere babamız Tanrı'dan kayra ve esenlik olsun. Buradaki selamlamayla Efesoslulara gönderilen selamlama aynıdır. Sadece burada Timoteus'un selamı da ekleniyor. Timoteus'un aynı dönemde Roma'da olduğu görülüyor. Pavlos kendisini Mesih İsa'nın bir elçisi olarak adlandırır ve her zaman bunun Tanrı'nın isteğiyle olduğunu söyler. Pavlos, elçi olduğu zaman sürecinde Tanrı'nın isteği altında yaşamış birisidir. Onu bir elçi olarak bu göreve Tanrı'nın kendisi atamıştır. Kolose'de bulunan kutsal yaşamlılara ve Mesih'te güvenilir kardeşlere kayra ve esenlik. Pavlos burada iki ayrı grup insan topluluğundan söz etmiyor. Kutsallar ve Mesih'te güvenilir kardeşler aynı kişilerdir. İnanlı kardeşler imanlarından dolayı kutsaldırlar. Bizler yaptığımız şeylerden dolayı kutsal olmuyoruz. Tam tersine bizler bulunduğumuz yer ya da getirilmiş olduğumuz ruhsal yer nedeniyle kutsal duruma getiriliyoruz. Kutsal sözcüğü Tanrı'ya ayrılmak demektir. Bu nedenle Tanrı'ya ayrılmış olan kişilere Mesih'e iman eden kardeşler anlam olarak aynı grupta bulunan insanlar demektir. Dikkat ederseniz bu kişiler Kolose'de bulunan ve Mesih'e iman eden kişilerdir. Burada önemli olan soru kişinin nerede olduğu değil ama kimde olduğu ya da kime iman ettiğidir. Yeryüzünün çeşitli ülkelerinde yaşıyor olabiliriz. Ama asıl önemli olan şey değerli dostum, Mesih'e iman ederek yaşıyor olmamızdır. Babamız Tanrı'dan size kayra ve esenlik olsun. Yunanca kayra sözü haris sözünden geliyor. İbranice şalom demek. Ve Pavlos bunlara sizlere haris ve şalom olsun. Yani kayra ve esenlik olsun diyor. Tanrı'nın esenliğini yaşayabilmek için önce Tanrı'nın kayrasını bilmek gerekir. Unutmamak gerekir ki Pavlos bu mektubunu kilise tarihinde yaşanan ilk inanç dışı bir öğretiş olan Gnostizm'e karşı yazmaktaydı. Gnostizm bu evrede öğretişleriyle kendisini kilise içerisinde yavaş yavaş belli etmeye başlamıştı. Bu öğretişi savunanlar Tanrı'yı insandan çok uzak bir yerde tanımlıyorlar ve insanın Tanrı'ya yaklaşabilmesi için bir takım evrelerden geçmesi gerektiğini öğretiyorlardı. Tanrı elçisi Pavlos, kayra ve esenliğin doğrudan babamız Tanrı'dan geldiğini burada açıklıkla belirtmektedir. Bizler Tanrı'ya Mesih aracılığıyla doğrudan yaklaşabiliriz. Kolosalılar 1 ayet 3. Sizler için dua ettiğimizde diyor Pavlos, Rabbimiz İsa Mesih'in babasını her zaman şükür sunuyoruz. 2. ayette babanız olarak konu ettiği Tanrı'ya şimdi Rabbimiz İsa Mesih'in babası diyor. Burada Pavlos hem kendisinin hem de Timoteus'un dua ve şükranını iletiyor. Tanrı'ya doğrudan yaklaşabiliriz. Ona yaklaşmak ya da gidebilmek için herhangi bir seremoni formundan geçmemiz gerekmez. Yani herhangi bir ayinden ya da törenden geçmemiz gerekmez. İsa Mesih'e iman eden herhangi bir insan doğrudan Baba Tanrı'nın önüne gelebilme ayrıcalığına sahiptir. iman aracılığıyla aklanmış olmanın sağladığı yararlardan bir tanesi, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Baba Tanrı'ya rahatlıkla gidebiliyor olmamızdır. Sizler için dua ederken diyor, dikkat ederseniz Paulus İncil'in sayfalarında sık sık başkaları için dua ederken karşımıza çıkar. Burada Paulus dua listesinde Kolose'deki inanlılara da yer vermektedir. Paulus onlar için her zaman sürekli olarak dua etmiştir. Bu kişiler her zaman Paulus'un dua listesinde yer alırlardı. Çünkü diyor Kolosalılar 1. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Mesih İsa'ya imanınızı ve kutsal yaşamlıların tümüne beslediğiniz sevgiyi işittik. Bunlar göklerde sizi bekleyen umuttan doğuyor. Bu umudu ilk kez sevindirici habere ilişkin gerçek bildirisinde duydunuz. Paulus değerli dostum burada üçlü kayra dediğimiz kavramları birbirleriyle birleştirerek şöyle bir sonuca varıyor. Bir diyor iman, bu geçmişte kalıyor. İki sevgi şimdiki zamanda ve üç umut gelecek zamanda. Paulus bu inanlıların iyi noktalarıyla ilgili şeyler söylüyordu. Her şeyden önce onların Tanrı'ya yönelik bir imanları vardı. İman tarihsel gerçekler üzerine kurulur ve geçmişe dayalıdır. Mesih inanlılarının imanı duymuş oldukları Tanrı lütfunun gerçekliğini anlatan müjdeye dayalıydı. Tanrı kayrasını açıklayan kurtuluş müjdesinde işlenen konular insanların iman etmesini ister. Evet, Tanrı kurtuluş müjdesinde insanları sevdiğini, onların günahlardan kurtulabilmesi için onların yararını neler yaptığını müjdeler. Bu müjde insanların sadece duymaları için değil ama imanla kabul etmeleri içindir. Müjdeyi iman etmeden sadece duymak bize hiçbir yarar getirmez. Duyduğumuz müjdeyi iman ederek kabul etmemiz de gerekir. Müjde Tanrı'nın yaklaşık 2000 yıl önce biz insanlar için neler yapmış olduğunu duyurur. Bu nedenle iman duymak yoluyla duymakta kurtuluş müjdesini duyurmakla ortaya çıkar. İman tarihsel gerçekler üzerine kuruludur ve Tanrı'ya inanmak, onu kabul etmek demektir. Kutsal yaşamlıların tümüne beslediğiniz sevgiyi işittik dedi Paulus. Evet, iman geçmişe dayalı bir olgudur ama sevgi kavramının şimdiki zamanda yaşanması gerekir. Burada Paulus iki önemli noktaya parmak basıyor. Bir diyor, Mesih İsa'ya iman, iki kutsal yaşamlıların tümüne sevgi. Şimdi değerli dinleyicilerimiz, iman ve sevgi sağlam, çalışır durumda olmalıdır kişinin yaşamında. Neden? Bu iki erdemi önemli yapan nedir? İman, kurtuluşumuzun anahtarıdır. İman, Tanrı'yla ilişkiye girmenin anahtarıdır. Tanrı kendi gerçeğini, iyi haberini bildirir. Biz de onun bu gerçeğine iman ediyor ve onunla paydaşlığa ilişkiye giriyoruz. İman etmede bu gerçekleşiyor. Tabii imanda tövbe etme ve İsa'ya evet demek en önemli noktadır. İman bizim kurtuluşumuzda önemli rol oynar. Yani doğrulukla donatılma iman aracılığıyladır. Romalılar 5:1'de bu nedenle diyor Paulus, iman sonucunda doğrulukla donatılmış olarak Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın önünde barış içerisindeyiz. İman yoluyla doğru sayılıyoruz dostum. İman, insanın doğru sayılabilmesi için insandan beklenen tek eylemdir. Günahlı aklanmayı, doğrulukla donatılmayı kurtarıcı olan kesin bir imanla hak kazanıyor. Kişi kendisinin suçlu, günahlı olduğunu ve bu suçlarından dolayı sonsuz mahvı hak ettiğini açıklıyor ama aynı zamanda onun bütün suçlarını çarmıhta ödemiş olan Rab İsa'yı kabul ediyor, ona iman ediyor. İsa'ya iman et, kurtulacaksın diyebiliriz. Bu, değerli dinleyicilerimiz, anahtardır ve anahtar her zaman anahtar olarak kalır. İman sadece anahtar değil, sadece Tanrı'yla beraberlik değil, aynı zamanda iman, cennete kadar beraberliğe taşır. Biz imandan imana kurtuluyoruz. Yani bizim iman yaşamımız çalışır durumda kalıyor. İsa ile olan beraberliğimiz İsa'da kalıyor iman aracılığıyla. Onu görmüyoruz ama ona iman ediyoruz ve iman ile ona tutunuyoruz, bağlanıyoruz. Sevgi ise imanın yönelttiği yöndür, istikamettir. Ya da sevgi imanın hangi amaca, neye yönelttiğidir. Sevgi beraberliktir. İman beraberliği götürür ve beraberliği taşır ama her zaman anahtar olarak kalır. Fakat sevgi ilişkidir. İsa ile olan ilişki. İman yaşamında bu ikisi birlikte yürür. Bizim sevgimiz duygusal ve yersel ise bu sevgimiz ancak her şey yolunda gidene kadar sürer. Ondan sonra yok olup gider. Çünkü insan sevgisi şartlara bağlıdır. İki iyi dostuz, birbirimizi severiz ama ne zamana kadar? Bana en ufak bir haksızlık ettiğin zaman bu sevgide darbe yer. İkinci, üçüncü hatadan sonra sevgide sönüp gider, öyle değil mi? Ama benim sevgim imandan kaynaklanıyorsa sevgide devam eder. Çünkü burada başka gözlerle bakma vardır. Yani iman seni Rabbin gözüyle bakmaya yöneltir, bakmayı öğretir. Evet, iman bizim kurtuluşumuzun anahtarıdır. Biz imanla doğru sayıldık ve imanla Tanrı'ya yaklaşıyoruz, Tanrı'yla ilişkiye giriyoruz. İmanın yön verdiği istikamet ise sevgidir. Yani sevgi imanın yönelttiği yöndür, istikamettir. İman bizi beraberliğe götürür. Sevgi de bizi beraberlikte tutar. Bugün dünyanın görmesi gereken şey Mesih inanlılarının birbirlerini ne oranda sevdikleridir. Dünya bütün Mesih inanlıları birbirlerini seviyorlar mı, sevmiyorlar mı diye bakmaktadır. Bu nedenle bir kimsenin kendisini Mesih inanlısı olarak gösterip insan kardeşinden nefret etmesi tamamen ikiyüzlülüktür. Eğer bazı Mesih inanlısı kardeşlerimizle belirli konularda anlaşmazlık içerisindeysek ya da birbirimizle herhangi bir konuda sorun yaşıyorsak en kısa zamanda anlaşma, uzlaşma ve barışma yollarını aramalı, birbirimiz için dua etmeli, birbirimizin yüklerini taşımalı ve birbirimizi sevmeyi öğrenmeliyiz. Unutmamalıyız ki Mesih inanlısı olan bizler de diğer insanlar gibi günah karakterine sahip insanlarız. Ama tek farkımız iman yoluyla ve kayra aracılığıyla kurtulmuş olmamızdır. Hiçbir Mesih imanlısı bu yaşamda tam mükemmelliğe, kutsallığa ulaşamayacaktır. Evet, bu beden içerisinde yaşadığımız sürece birçok konularda çok iyi ilerlemeler kaydedeceğiz ama hiçbir zaman tam bir günahsızlığa ve kutsallığa asla ulaşamayacağız. Kolose kentindeki bu Mesih inanlılarının bazı iyi yönleri vardı. Tanrı'ya olan inançlarında sağlam öğretişlere sahiptiler ve inançlarında köklüydüler. Rab'deki kardeşlerini seviyorlardı ve Paulus burada iman ve sevginiz göklerde sizin için saklı bulunan umuttan kaynaklanıyor derken bu kişilerin gelecekten umutlu olduklarını da söylüyordu. Paulus bu üç kayra konusuna 1. Korintoslara yazdığı mektupta da değinmektedir. Bu noktalara biraz değişik bir açıdan yaklaşır ve şimdi der bu üçü kalıyor: iman, umut ve sevgi. Paulus burada umut konusunu ikinci sıraya, sevgi konusunu da üçüncü ve son sıraya koymaktadır. Niçin? Çünkü kalıcı olan, varlığını sürdürecek olan tek şey sevgidir. Evet, sevgi şu anda içinde bulunduğumuz şimdiki zamanda bulunması gereken bir öğe olmakla birlikte geleceğe doğru uzanan, varlığını gelecekte de sürdürecek olan bir öğedir. Bu nedenle bu sevgiyi bizler daha şimdiden yaşamaya ve göstermeye başlamalıyız. Göklerde bizim için saklı bulunan umut çok değerli bir umuttur. Mesih'in yeryüzüne geri gelişini özlemle beklemeli, onun yeniden ortaya çıkışını yürekten isteyerek özlemle sevmeliyiz. Bu umudun haberini gerçeğin bildirisinden, yani daha önce size ulaşmış olan müjdeden aldınız dedi Paulus onlara. Müjde Tanrı'nın bizden sadece inanmamızı istediği bir mesajdır. Bu mesaj belirli bazı gerçekler üzerine dayalıdır. Nedir bu gerçekler? Şöyle sıralayabiliriz. İsa Mesih bakireden doğmuştur. Mucizeler yapmıştır. İnsan bedenine bürünmüş Tanrı'dır. Çarmıh üzerine asılarak can vermiştir, gömülmüştür, ölümden dirilmiştir, göğe alınmıştır. İnanlılar topluluğu olan kiliseyi ortaya çıkarmak için kutsal ruhunu yeryüzüne göndermiştir. Ve bugün babanın sağında tahta oturmaktadır. Onun bugün orada baba Tanrı'nın sağında bulunması, bizim yararımıza gerçekleştirdiği kurtuluş işinin tamamlanmış olduğunu gösterir. Bizler de bugün ona gelen herkese vaat etmiş olduğu onun huzuruna girmeye çağrılıyoruz. O bugün babanın yanında bizim yararımıza aracılık etmektedir. Eminim onun orada yaptığı birçok şeyler daha vardır. Örneğin şimdiden o bizim gittiğimizde kalacağımız konutları yapmaktadır. Ve son olarak yakında yeniden yeryüzüne gelecektir. Bütün bu saydıklarımız bu yüce müjdenin birer mesajıdır dostum. Bütün bu saydıklarımız evet bir müjdedir. Müjdenin esasında bu gerçekler yer almaktadır. Ve Paulus burada müjdenin bu esaslarına değinmektedir. Sizlere ulaşan bu haber Tanrı kayrasını gerçek kapsamında duyup bilgi aşamasına geldiğiniz günden bu yana aranızda olduğu gibi tüm dünyada ürün vermekte ve gelişmektedir. Kolosalılar 1 ayet 6. Paulus burada müjdenin Kolose'deki insanlara da tüm dünyaya ulaştığı gibi ulaşmış olduğunu söylüyor. Bu söz biraz abartılı mıdır acaba? Acaba Paulus burada kendisi Roma'da tutuklu bulunduğu o günlerde kurtuluş müjdesinin tüm dünyaya gerçekten yayılmış olduğunu mu söylüyordu? Bu sözlerden onu anlıyoruz. Müjde tüm dünyada yayılmaktadır. Bence Paulus bu sözleri benzetme niteliğinde değil, sözcüğün taşıdığı anlam içerisinde kullanarak söylemiştir. Unutmayalım ki o dönemlerde dünya bugün bildiğimiz kadar geniş ufuklarıyla bilinmiyordu. İnsanlar dünya denildiğinde Asya'yı, Avrupa'yı ve Afrika'yı düşünebiliyorlardı. Bugün Türkiye'de tarihi İpek yolunun kanıtları vardır. Sardes dolaylarında bunu görebiliriz. Anadolu o dönemde tüm dünya yollarının kesiştiği bir merkez niteliğindeydi. Yani Anadolu'dan çıkan bir kimse bu yolları kullanarak o günün dünyasının herhangi bir yerine gidebilirdi. Müjdenin Yeruşalim'den başlayıp Anadolu'ya yayılması, oradan da dünyanın hemen her köşesine yayılmış olması nedeniyle Paulus'un bu sözlerinde herhangi bir abartmanın söz konusu olabileceğini düşünmüyorum. Ben öyle düşünüyorum ki müjde daha Paulus tutsak olarak Roma'ya götürülmezden çok önce Roma'ya çeşitli yollardan çoktan ulaştırılmıştı. Burada dünya sözcüğü için kullanılan Yunanca sözcük kosmos sözcüğüdür ve anlam olarak o günün Roma İmparatorluğu'nun topraklarını akla getirdiğini söyleyebiliriz. O dönemlerde kurtuluş müjdesi ilk Hristiyanların özverili çalışmalarıyla Roma topraklarının her köşesine duyurulmuştu. Bu kişiler bu uğurda ölümü dahi göze almışlardı. İyi haber tüm dünyada ürün vermekte ve gelişmektedir diyor Paulus 6. ayette. Paulus burada meyvecilikle ilgili iki betim kullanıyor. Bir, ürün getirmekte, iki, gelişmekte. Sevinç getirici haberin amacı günahlıyı Mesih aracılığıyla kurtuluş gönencine iletmek, o yaşamda doğruluk ürünleri yetiştirmek, o kişiyi bağlılığı Mesih için tanıklığı yoluyla geliştirmektir. Tanrı kayrasını gerçek kapsamda duyup bilgi aşamasına geldikleri günden bu yana bu inanlılar iman yolculuğunda hiç durmadan ilerlemekteler. Herhangi bir meyve çekirdeği içinde yaşam saklıdır. Örneğin bir elma çekirdeğinin içerisinde en tatlı elmaların nesnesi gizlidir. Bu gözle görülmeyebilir ama çekirdek toprağa ekilip gerekli bakımı görünce ağaç olur, ürün verir. Mesih'in iyi haberi de böyledir. İçinde en tatlı yaşam öğelerini taşır. Sevinç getirici haberi yani İncil'i duymanın önemini belirtiyor Paulus burada. Kurtuluş haberi nerede müjdelenirse ya da İncil nerede duyurulursa o yerde ürün ortaya çıkacaktır. Bunu burada Pavlus'un kendisi söylüyor. Bizler de kurtuluş haberini insanlara duyurduğumuz zaman bunun zamanla gelişip insanları kurtuluşa getirmesini beklemeliyiz. Pavlus bu ayette müjdenin insanlara duyuruluşunun sonuçta ürün getireceğini söylüyordu. Bu sözün gerçek olduğuna yürek ferahlığıyla güvenebiliriz. Bu kayrayı sevgili hizmet arkadaşımız Epafras'tan öğrenmiş bulunuyorsunuz. Kendisi Mesih'in sizler için çalışan güvenilir bir hizmet görücüsüdür. Kolosalılar 1, ayet 7. Öyle anlaşılıyor ki Epafras Kolosa'daki inanlılar topluluğunun ruhsal önderi ya da çobanıydı. Epafras'ın Efesos'ta Mesih'e geldiği, daha sonra Mesih inancını kendi Kolosa'da tanıttığı söyleniyor. Pavlus burada ona hizmet arkadaşım diyor. Epafras sadece kendi Kolosa'da değil, iki komşu kent olan Laodikya ve Hierapolis'te de canla başla çalışmıştır ve çalışmaktaydı. Şu anda Roma'ya gelişinin nedeni tutuklu Pavlus'la bazı ana sorunları konuşmaktır. Bu üç kent bugünün Denizli'si yakınlarındadır. Epafras'ın bu bölgedeki çalışmaları her şehirde derin izler bıraktı. Bu Mesih bağlısı yılmaz yorulmaz biridir. İlk inanlılar topluluğunda özveriyle çalışan bir kardeştir. Binbir çaba ve uğraşla çalıştığı bu tarlayı yalan öğreticilere bırakmıyor. Burada Pavlus diğer Tanrı adamlarıyla ilgili ne denli olumlu şeyler söylediğini bilmem hiç fark ettiniz mi? Pavlus, Tanrı mesajını insanlara duyuran imanlılara ilişkin her zaman iyi ve olumlu şeyler söylemiştir. Ama kötü niyetli sahtekarlarla da karşılaştığında tıpkı Rabbimiz İsa Mesih'in yaptığı gibi onları açıktan açığa eleştirmiş ve kınamıştır. Ruh bağlılığındaki sevginizi o bize bildirdi diyor Pavlus 8. ayet. Kolosalı inanlılar Mesih'te olmanın temel ilkesini tam kavramıştır. Tüm imanlılara besledikleri sevgi, Epafras'ı Pavlos'a sevgi mesajıyla yolluyorlar. Onları yöneten kişi kutsal ruhtur. Ruh bağlılığında sevgi. Kutsal ruhun kesin etkisi ve eylemi dışında Tanrı'ya beğenilen sevgi gösterilemez. Tüm Kolosalılar mektubunda kutsal ruh sadece burada geçer. 1.9'da ruhsal anlayış, 2.5'te ruhça beraberim kullanmaları var. Pavlos, ruhun meyvesinin sevgi olduğunu Galatyalılar mektubunda yazar. Kolosalılar mektubunda ise ruhun bu yönüne değinmez. Tersine bu mektupta İsa Mesih'e değinir. Bunu yaparken de Tanrı'nın kutsal ruhu Mesih'e ait olan şeyleri alacak ve bunları bizlere gösterecektir. Bu hizmet, kutsal ruhun en önemli hizmetlerinden biridir. Mektubun bu kesiminde Pavlos'un Kolosa'daki Mesih inanlılar için ettiği duayla karşılaşırız. Bu dua kutsal yazılara kaydedilmiş en güzel dualardan bir tanesidir. Sanımca Pavlos'un bu duası Mesih inancının tüm yerlerine değinmektedir. Bu nedenle Pavlos'un burada neler için dua ettiğini anlamalıyız. Bazen nasıl dua ediliyor biliyor musunuz? Ya Rab, sana yalvarırız, bizim günahlarımızı bağışla ve günahlarımızı İsa'nın kanında yıka. Bizi kendi egemenliğine al. Bize kutsal ruhunu ver. Ve sonunda da İsa'nın hatırı için kurtar. Amin. Oysa Pavlos, bizim bu şeylere zaten sahip olduğumuzu söylüyor. Böyle bir dua Tanrı bilim açısından doğru değildir. Tanrı'nın bu duada istenen her şeyi zaten çoktan yanıtlamış olduğunu biliyoruz. Dostum, Tanrı bizim bütün günahlarımızı ve suçlarımızı bağışlamıştır. Bizler İsa Mesih'in akıtmış olduğu kan sayesinde temizlendik. O bizi karanlığın egemenliğinden sevgili oğlunun egemenliğine aktardı. Kendi kutsal ruhuyla mühürlendi. Bir kişide Mesih'in ruhu yoksa o kişi zaten Mesih'in değildir. Romalılar 8:9'da böyle okuyoruz. O bizi, biz kurtuluş müjdesini kabul ettiğimiz anda sonsuza dek kurtarmıştır. Bu nedenle zaten sahip olduğumuz şeyleri ondan bir kez daha isteyeceğimize, bize verdiği sahip olduğumuz bu şeyler için ona teşekkür etmemiz çok daha doğru ve yerinde olacaktır.